Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali İranlı karilerden Alak suresinin 1 ila 14. ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden, şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise, ya da takvayı emrettiyse, gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise, o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 16 Haban 1399, Hicri Kameri 20 Rebiülevvel 1442 ve miladi 6 Kasım 2020 Cuma. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, İslam ve Azınlıkların Hakları, Nura Giden Yol ve Yaşam Anahtarları isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Ruhani, Amerika'nın yeni yönetiminin İran milletini teslim olacağını söyledi. Trump, oyların çalınmasına izin vermeyiz derken Biden, kazanacağımızdan hiç şüphem yok dedi. Dışişleri Bakanı Zarif'in Venezuela yetkilileriyle temasları devam ediyor. Ermenistan, Karabağ'ın sivil bölgelerini vurdu. Türkiye ve Avrupa Birliği, İsrail rejiminin yıkım faaliyetlerine tepki gösterdiler. Ve Arabistan'ın Irak'ta yatırımına tepkiler artıyor. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, Amerika'da başkanlık seçim sonuçları İran açısından önemli olmadığını, Amerika'nın yeni yönetimi İran milletine teslim olacağını belirtti. Perşembe günü Fars Körfezi suyunu İran'ın merkezi çölüne taşıyacak olan milli projenin ilk merhalesinin hizmete girmesi dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Rouhani, Amerika'da başkanlık seçimlerine temas ederek şöyle dedi: Amerikalılar yasallara, kurallara, kamuoyu baskısına ve İran milletinin sabır ve direnişine karşı teslim olmaktan başka çaresi yoktur. Amerika'dan kimin veya hangi partinin iktidar olması önemli olmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Rouhani şöyle ekledi: Son 8 ayda İran milleti hem koronaya hem de yaptırımlara ve zorluklara karşı mücadele etti ve tüm baskıların karşısında direndi. İran milletinin başarılarının işaretlerinden biri milli projelerin ard arda hizmete girmesi olduğunu belirten Rouhani, İran milleti asla durdurulamayacağını ve baskılara karşı da diz çökmeyeceğini ve beli bükülmeyeceğini vurguladı.
Amerika Başkanı Donald Trump, ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan ve sonuçları henüz netleşmeyen seçimlere ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Seçimlerin güvenirliğini sağlamak için çaba sarf ettiklerinin altını çizen Trump, yasal yollarla kullanılmış oyların sayarsınız, ben bu seçimi kolaylıkla kazanıyorum. Yasal olmayan ve geç gelen oyları sayarsınız, demokratlar bu seçimi bizden çalabilirler. Bu konuyla ilgileneceğiz ifadesini kullandı. Trump, Senato'da çoğunluğu koruduklarını, Temsilciler Meclisi'nde de koltuk kaybetmediklerini söyleyerek, "Tüm kritik yerlerde biz kazanıyorduk. Sonunda bir anda mucizevi şekilde bizim oylarımız düşmeye başladı. Demokratlar gözlemcilerin hukuki haklarını kullanmalarına izin vermedi. Bazı yerlerde mahkemeye gittik," dedi. Trump halihazırda Florida, Iowa, Indiana, Ohio gibi önemli eyaletlerde seçimleri kazandıklarını belirterek, "Biz büyük medya, para ve teknoloji şirketlerinin müdahalesine rağmen bu zaferleri kazandık," değerlendirmesinde bulundu. Anketlerin seçimlerde yanıldığına işaret eden Trump, "Anket şirketleri bilerek bu seçimde yanlış bilgi verdi. Bu çok saçma. Bekledikleri gibi mavi dalga olmadı. Bunun yerine büyük kırmızı dalga oldu. Basındaki anketler seçimlere müdahale etmek istedi," diye konuştu. Trump, demokratların oy sayımı sırasında kimsenin onları izlemesini istemediğini ve bunun sebebinin de çok açık olduğuna işaretli, seçimlerin cumhuriyetçiler veya demokratların kazanmasının önemli olmadığını, meselenin Amerika'da böyle faciaların yaşanmaması olduğunu söyledi. Başkan, demokratların sadakatle kazanacaklarına inanmadıklarını, tam da bu yüzden posta ile oylamaya giderek, sahtekarlığa başlayarak, hiçbir denetim olmadan 10 milyonlarca oyun sandıklara atıldığını, bu oyların neden demokratlar lehine olduğunun belli olmadığını söyledi.
Amerikan başkanlığı yarışının demokrat adayı Joe Biden, seçimleri kazanacağından hiç şüphe duymadığını belirterek destekçilerinden sakin kalmasını istedi. Amerika sonuçları henüz kesinleşmeyen başkanlık seçimlerine kilitlenirken, Biden, başkan yardımcısı adayı Kamala Harris ile Delaware eyaletinde ikinci kez açıklamalarda bulundu. Amerika'da oyun kutsal olduğunu ve her oyun sayılması gerektiğini vurgulayan Biden, "Gidişattan umutluyum. Sayım bittiğinde Senatör Harris ile kazanacağımızdan hiç şüphe yok. Bu yüzden de herkesten sakin kalmasını istiyorum. Süreç işliyor. Sayım tamamlanacak ve çok kısa sürede sonucu öğreneceğiz," dedi. Bu arada başkanın oğlu Donald Trump, Twitter tarafından yanıltıcı olarak işaretlenen bir paylaşımda babasını bu seçim için topyekun savaşa girmeye çağırdı. Trump, Jr., "Amerika'nın geleceği için Donald Trump'ın yapacağı en iyi şey, çok uzun süredir devam eden tüm sahtekarlığı, hileyi, ölü ya da artık ihalette olmayan seçmenleri ortaya sermek amacıyla bu seçim için topyekun savaşa girmektir," dedi. Diğer yandan, ihalet yetkilisi Kathy Bookwar, "Daha önce de CNN'e Perşembe günü yerel saatte mesai bitiminden önce kazananın kesinlikle belli olmuş olabileceğini söylemişti. Bookwar, "Oyların da %99'unun sayıldığını işareti Trump seçim kampanyasının seçimde her türlü yolsuzluk iddiasını reddederek seçimlerde sahtekarlıkla ilgili hiçbir rapor almadıklarını duyurdu."
Amerika'da yaşayan Müslüman seçmenlerin %69'unun 3 Kasım başkanlık seçimlerinde Demokrat Başkan Joe Biden'e destek verdiği açıklandı. Sivil haklar konusunda faaliyet gösteren ülkenin en geniş Müslüman sivil toplum organizasyonlarından Amerika İslam İlişkileri Konseyi, 2020 Müslüman Seçmen Başkanlık Seçimi Çıkış Anketi başlıklı bir çalışma yayımladı. Örgütün devlet işleri müdürü Robert McCaw da yerel, eyalet ve ulusal seçimlerde Müslümanların rolünün göz ardı edilemeyeceğini duyurmuştu. Bu arada Amerika seçimlerinde Müslüman adaylar Kongre'deki yerini korudu, eyalet meclislerinde ise sayısını arttırdı. 2018 ara seçimlerinde Demokrat Parti'den Kongre'ye seçilen ilk Müslüman kadın milletvekili Minnesota eyaletinin İlhan Omar ile Michigan'dan Rashida Tlaib bu seçimde de koltuklarını korudu. Somali kökenli Omar ile Filistin kökenli Tlaib 3 Kasım'da Cumhuriyetçi rakiplerine fark atarak Kongre'nin Temsilciler Meclisi kanadına ikinci dönem için girmeyi hak kazandı. Seçimlerde Kongre'ye girmeyi başaran üçüncü Müslüman aday da Indiana 7. bölgede Cumhuriyetçi rakibine karşı oyların %65'ini alan Andre Carson oldu.
Rusya Federal Meclisi Uluslararası Komite Başkanı Beyaz Saray'ın İran karşıtı siyaset denen Siyonist rejim İsrail'e paralel olduğunu belirtti. İran'ın bildiğine göre Rusya Federal Meclisi Uluslararası Komite Başkanı Konstantin Pasachikov dün yaptığı açıklamada Washington'un İran karşıtı siyasetlerinden Amerika'nın bölgedeki stratejik ortağı İsrail'e paralel olduğunu söyledi. Kosaçev, Amerika 2020 başkanlık seçimlerinden de demokrat aday Joe Biden'in kazanması durumunda Amerika'nın Berjan nükleer anlaşmaya geri dönme ihtimalinin az olduğunu belirtti. Amerika 2018 yılında tek taraflı olarak Berjan nükleer anlaşmadan çekildi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Berjan'dan çekilmek ve İran'a maksimum baskı siyasetini uygulamakla İran'ı kendince daha iyi bir anlaşmaya varmak için müzakere masasına oturtacağını vaat etmişti. Fakat olayın üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen Amerika bu hedefinde başarısız kaldı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif Venezuela temaslarını sürdürüyor. Dün Caracas'ta Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile bir araya gelen Muhammed Cevaz Zarif ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez ile görüştü. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Zarif ve Rodriguez ikili ilişkiler ve iki ülkenin ilgisini çeken diğer konular hakkında görüş alışverişinde bulundular. İran Dışişleri Bakanı Venezuela mevkitaşı ile de ikili ve bölgesel ve uluslararası konular hakkında fikir tatisinde bulundular. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zarif, çarşamba günü Küba, Bolivya ve Venezuela kapsamlı 3 Latin Amerika ülkesine ziyaret turuna Caracas ile başladı.
Fransa hükümeti İran öğrencilerin Ben Muhammed'i seviyorum pulu basmalarına izin vermedi. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre Fransa'da yaşayan İranlı üniversite öğrencileri Fransa Posta Şirketi'nin yasaları uyarınca Ben Muhammed'i seviyorum yazılı bir pul bastırarak Resulullah'a olan sevgileri ve duydukları saygıyı göstermek istediler. Fakat söz konusu pul Posta Şirketi tarafından onaylanmadı. Fransa'da yaşayan söz konusu öğrencilerden biri yaptığı açıklamada ülkenin posta yasaları uyarınca her kişi bu ülkede özel pul bastırarak posta işlemlerinde kullanabilirler. Fakat Fransa posta şirketi Ben Muhammed'i seviyorum tasarımlı pulun basılmasına izin vermediğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, diplomatik örf adetlere ve demokrasi ilkelerine aykırı olarak Fransa'nın Resulullah'a hakaret karikatürleri yayınlamaya devam edeceğini duyurması İslam dünyasında büyük tepkilere sebep oldu.
Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutumlarına devam etmesine tepki göstererek, ifade özgürlüğünün çeşitli dinlere inananları incitme bahanesi olmaması gerektiğini söyledi. İTARTAS'ın haberine göre Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Rusya'da çeşitli dinlerin temsilcileriyle bir araya gelerek, Müslümanların duygularının incitilmesi dikkate alınarak, dini ihtilafları şiddetlendirme hedefiyle her türlü kışkırtıcı eylemden kaçınılması gerektiğini söyledi. Son aylarda Charlie Hebdo dergisi Resul-i Ekrem'e hakaret içeren karikatürleri tekrar yayımladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise diplomatik örf ve adetlere ve demokrasi ilkelerine aykırı olarak Fransa'nın benzer karikatürleri yayımlamaya devam edeceğini duyurdu. Macron'un bu İslam karşıtı açıklamaları tüm dünyada Müslüman şahsiyetler, yetkililer ve halklarının genişçe tepki ve eleştirileriyle karşılaştı.
Tahran Büyükşehir Belediye Başkanlığı Afganistan halkı ve Kabil Üniversitesi'nde yakınlarını kaybedenlerin acılarını paylaşmak amacıyla Azadi Kulesi'ni ışıklandırdı. İran'a bildiğine göre 3 boyutlu ışıklandırma yöntemiyle yapılan gösteriyi dün akşam Afganistan'ın Tahran Büyükelçisi Abdulgafur Livan'ın katılımıyla gerçekleşti. Afganistan bayrağı ve Babacığım Neredesin? Hashtag Azadi Kulesi üzerindeki ışıklandırmanın bir bölümünü oluşturdu. Bu arada İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salih, çarşamba günü Afganistan Tahran'daki Büyükelçiliğinde hazır bulunarak terör saldırısı kurbanları için hazırlanan hatıra defterini imzaladı. Geçen pazartesi günü 3 kişi Kabil Üniversitesi'ne bomba ile saldırarak öğrencilere makineli tüfeklerle rastgele kurşun yağdırmaları sonucu 22 öğrenci öldü, en az 40'ı da yaralandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Moskova'nın Suriye krizinin çözümü için Astana sürecinin ilerlemesini sağlamak amacıyla Tahran ve Ankara ile işbirliği devam edeceğini duyurdu. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Maria Zaharova dün yaptığı açıklamada Suriye krizini çözümlemek bağlamında Rusya'nın 3 garantör ülkenin işbirliği düzeyine büyük önem verdiğini belirtti. Zaharova, Rusya'nın Astana sürecinde İran ve Türkiye ile işbirliğe devam edeceğini ifade etti. Astana süreci 2017 Ocak'tan itibaren İran İslam Cumhuriyeti'nin inisiyatifi ile Rusya ve Türkiye'nin işbirliği ile Suriye'de barışın sağlanması hedefi doğrultusunda başladı. Her üç ülke Astana sürecinin garantörleri olarak Suriye krizinin çözümü için çalışıyorlar.
Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Ermeni güçlerin bir kez daha Terter ve Adam kentlerinde sivil bölgelerine topçu saldırı başladığını belirtti. Muhabirimizin bildiğine göre Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Ermeni topçu birliklerin dün öğleden sonra Terter kentine bağlı Sehlabad ve Adam kentine bağlı Hacı Turalleli ve Afteli köylerine saldırdığını duyurdu. Bildiriye göre söz konusu saldırıda Ermenistan güçleri Adam köylerine 10 ve Terter köylerine de 16 top atış yaptılar. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı dün sabah da Ermenistan güçlerinin Tovuz, Gedebey ve Daşkesen kentlerine ayrıca Goranboy, Terter ve Acıdi kentlerinde sivil bölgelerinin saldırı düzenlendiğini duyurdu. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan askeri güçlerinin Karabağ münakaşası nedeniyle çatışmaları 27 Eylül tarihinden itibaren başladı. Şimdiye dek birkaç kez Moskova'da Dışişleri Bakanlarının müzakereleriyle sağlanan ateşkes defalarca ihlal edildi.
Türk Hava Yolları'nın 9 aylık net zararı 5,2 milyar TL ile rekor seviyeye yükseldi. Şirketin çoğu döviz cinsinden olmak üzere borcu 147 milyar TL'ye yükseldi. Koronavirüs salgının yanı sıra 4,3 milyar TL'lik kur zararı ve faiz gideri kaynaklı finansman gideri zararı büyüttü. Kamuyu aydınlatma platformu KAP'ta yayımlanan bilanço verilerine göre Türk Hava Yolları geçen yılın aynı döneminde 2 milyar 587 milyon TL net kar elde etmişti. Şirketin Temmuz-Eylül dönemini kapsayan 3 aydaki net zararı 946 milyon TL oldu. Şirket geçen sene bu dönemde 3 milyar 707 milyon TL net kar sağlamıştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Kasım 2020 günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146.028 COVID-19 testi yapıldı. 2.311 kişi hastalık tanısı konuldu. 81 kişi ise hayatını kaybetti. Anadolu Ajansı'nın bildiğine göre ağır hasta sayısı 2.564 oldu. Son 24 saatte 1.714 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanması ile iyileşenlerin sayısı 332.379'a yükseldi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Siyonist rejim İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü yıkım faaliyetlerine tepki göstererek, Siyonist rejimin saldırgan ve hukuk tanımaz politikasını bir kez daha gösterdiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail rejiminin Filistin topraklarında sürdürdüğü yıkım faaliyetlerine ilişkin tepkiler belirtildi. Bu arada Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Sözcüsü Peter Stano, Siyonist rejim İsrail'in yıkım eylemlerinin durdurulmasını istedi.
Ve Irak Meclisi milletvekilleri Arabistan'ın ülkenin güneyindeki yatırım projesini eleştirdiler. Irak internet sitesinin haberine göre Irak Meclisi Su ve Tarım Komisyon Başkan Vekili Mansur El-Beyci dün Irak'ın güneyinde Arabistan'ın yararına ve 25 yıllık yatırım projesi bahanesiyle Badiye el-Semave topraklarının parçalanmasına dayalı tehlikeli plan hakkında uyarıda bulundu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Filistinli esirlerin durumu ile ilgili. Siyonist rejim İsrail zindanlarında bulunan Filistinli esir Mahir el-Ahres'in açlık grevini başlatmasının üstünden 100 günü aşkın süre geçiyor. Bu süre içerisinde Mahir el-Ahres'in durumu gitgide kötüye gitmekte ve genel sağlık durumu da tehlikeli seviyeye ulaşmıştır. 49 yaşındaki Filistinli esir 27 Temmuz tarihinden beri Siyonist rejim esaretinde bulunuyor. El Ahres, Siyonist rejim İsrail'in Filistinlilere yönelik idari tutuklamaları ve başına vuruk girişimlerinden dolayı sınırsız açlık grevini başlamıştır. El Ahres'in açlık grevine başlamasından 100 günü aşkın süre geçerken Filistinli esirin sağlık durumu vahimleşmiş. Bu yüzden Filistinli gruplarda onun şehadeti hakkında Siyonist rejim İsrail'i uyarmışlardır. Siyonist rejim İsrail, El Ahres'in tutuklanmasını sonlandırmaktan kaçınıyor. Görünen o ki Siyonist rejim esir El Ahres'e yönelik tedrici ölüm siyasetini uygulamaya çalışmaktadır. Korsan rejim tarafından yürütülen tedrici ölüm siyaseti daha önce de diğer Filistinli esirlere karşı uygulanmış ve kimi esirlerin şehadetine bile yol açmıştır. 1967 yılından beri yani 53 yıllık süre içerisinde 225 Filistinli esir İsrail rejimi zindanlarında şehit düşmüştür. 23 yaşındaki Nur el-Barghusi, 75 yaşındaki Saadi el-Garbi ve 45 yaşındaki Davud Talat el-Hatip son 6 ay içerisinde Siyonist rejim İsrail'in ihmalkarlığı yüzünden sahte rejimin zindanlarında şehit düşen 3 isimdir. Filistinli esirlere karşı uygulanan tedrici ölüm siyaseti aslında tıbbi ihmalkarlık ve esirlerin tedavisine yardımcı olmaktan sakınmak girişimleri çerçevesinde yürütülüyor. Filistin Sağlık Bakanı ise Mahir El Ahres'in fiziksel ve genel sağlık durumu ile ilgili uyarıda bulunarak onun sürekli havale geçirdiğini ve kalp sorunu yaşadığını da hatırlatarak Siyonist rejimin bu Filistinli esire karşı ihmalkarlık siyasetini izlediğini belirtti ve bu hususta uyarıda bulundu. Filistinli esir Mahir El Ahres hususundaki önemli konu ise onun 6 çocuk babası olması ve 1989, 2004, 2009 ve 2018 yıllarında da Siyonist güçlerce tutuklanması ve toplamda 62 ay hapis yatmasıdır. Bu yüzden El Ahres ve ailesini Filistinliler arasında direnişin sembolü olarak adlandırmak mümkün. Bundan dolayı Siyonist rejimde El Ahres'in sağlığına kayıtsız kalmış ve onun ölümünü kendi çıkarları doğrultusunda görmektedir. Dikkat çeken bir başka husus ise diğer onlarca Filistinli esirinde Siyonist hapishanelerinde sağlık açısından hayati tehlike yaşamalarıdır. Yaklaşık 80 kadar Filistinli esir Siyonist zindanlarda koronavirüse yakalanmıştır. Bu doğrultuda Filistin Halk Cephesi Merkez Komitesi üyesi ve bu komitedeki esirler sorumlusu El Kabi, Siyonist rejimin kasten zindanlara koronavirüsü yaydığını, böylece ürettiği ilaçları esirler üzerinde denemek istediklerini ihtimalinden söz etti. Aslında bazı Siyonist rejim eczacılık şirketleri esirleri ilaçlarının denenmesi için kullanmak istiyor. Böyle bir durumda Siyonist rejimin sağlık ve tıbbi ihmalkarlığı sonucu Mahir El Ahres'in muhtemel şehadeti veya herhangi başka Filistinli esirin şehit düşmesi hem de Filistinlilerin uluslararası toplumdan umudunu kestiği sırada Filistin ve İsrail arasında yeni tür çatışmalara yol açabilir. Bu doğrultuda Filistin Halk Direniş Komitesi Sözcüsü Muhammed El Berim, koronavirüsün Siyonist rejim zindanlarında yayılması ve Mahir El Ahres'in durumunun 100 günün aşkın açlık grevinin ardından vahimleşmesinin direnişi sahadaki girişimlere götüreceğinden söz etti.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci yorumumuz Amerika'nın resmi olarak Paris İklim Anlaşması'ndan çıkması etrafında. Amerikan Başkanı Donald Trump başkanlığı süresince Amerika'nın uluslararası anlaşmalardan çıkışı ve bu yaklaşımın kötü eserlerine yönelik itinasızlığı Amerika'nın Paris İklim Anlaşması'ndan da ayrılması ile sonuçlandı. Bu doğrultuda bir yıldan beri Paris İklim Anlaşması'ndan ayrılma sürecini başlatan Amerika, 4 Kasım Çarşamba günü resmi olarak bu anlaşmadan ayrıldı. Donald Trump ise Paris İklim Anlaşması'ndaki Amerika'nın çıkışını Haziran 2017'de açıkladı. Trump bu çevresel belgenin Amerikalı vergi ödeyenlere ve şirketlere muğlak ekonomik taahhütler yüklediğini savunuyor. Trump ayrıca Washington'un daha iyi koşullar altında bu anlaşmaya geri dönebileceğine de vurgu yaptı. Buna rağmen Washington son 3 yıl içerisinde pratikte bu hususta hiçbir olumlu adım atmamıştır ve hep Paris Anlaşması'na ve benzer anlaşmalara da saldırmıştır. Paris Anlaşması olarak da bilinen bu iklim anlaşması, Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliği alanındaki konvansiyonun çerçevesinde sera gazları üretiminin azalması, girişimlerin yer kürenin ısınmasının azaltılması durutusunda uyumlu olması ve finansal olarak destekleme hedefleri çerçevesinde 197 ülke tarafından 2015 yılında Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliği Paris müzakereleri sonucu elde edilen ve 12 Aralık 2015'te onaylanan bir anlaşmadır. Dünyanın süper gücü olduğunu da iddia eden Amerika, mevcutta yer kürenin ısınmasıyla mücadele ve bu alanda ciddi adımların atılmasına karşı çıkan en büyük etkendir. Amerikan Başkanı Trump da açık bir şekilde iklim değişikliği ve yer küre ısınmasına inanmadığını belirtmiştir. Bu yüzdendir ki dünyanın en büyük sera gazları üreticilerinden Amerika yer kürenin ısınmasını engellemek sürecinden de ayrılmıştır. Trump 2017 yılında başkanlık döneminin başlarında Amerika'yı Paris İklim Anlaşması'ndan ayrılmak istediğini belirtti. Trump yer kürenin sıcaklığının maksimum 2 derece artmasının sağlanması için varılan anlaşmayı Amerika işçileri zararına olduğunu öne sürüyordu. Buna rağmen Trump Paris İklim Anlaşması'ndan çıkmasının ardından Birleşmiş Milletler'in sera gazları ve iklim değişikliğine karşı girişimlerine ters bir istikamette hareket etmeye başladı. Beyaz Saray Birleşmiş Milletler'in bu hususta aşırıya kaşığını ve hep abartıcı metotlar izlediğini iddia etti. Buna rağmen Trump'ın bu yaklaşımı ülke içi ve dışında da ciddi tepkilere de yol açmıştır. Siyasi uzman İranlı Ebu'l-Faz Zohrevend ise bu hususta şöyle diyor. Liberalizm ve kapitalizm bayraktarı olan Trump'ın Paris iklim değişikliğine yönelik tavrı Amerikalıların barış, güvenlik ve çevreye karşı büyük bir tehdit olduklarını gösteriyor. Bilim insanları ise yerkürenin ısınması belirtileri ve sonuçlarının ağırlaşmakta olduğunu söylüyorlar. Bu mesele ise yerküredeki insanlık hayatı için ciddi tehdit oluşturmaktadır. Yerkürenin ısınması buzulların da erimesine, taşkınların ve sellerin de yaşanmasına ve yakın gelecekte aşırı iklim değişikliklerine de yol açabilir. Bu yüzden de yerkürenin günden güne daha da şiddetli bir şekilde artan sıcaklığı mevcutta Birleşmiş Milletler'in büyük sorunlarından ve kaygılarından biri haline gelmiştir. Buna rağmen Amerika'nın bu büyük sorun karşısında mücadele yolunda oluşturduğu engeller ciddi bir sürecin başlamasına neden olmuştur. Trump'ın iddiasına karşı Amerika'da bile tekrarlanan yangınlar özellikle de Kaliforniya ve diğer batı eyaletlerinde ormanların yanması sorunu ile karşı karşıya kalmıştır. Amerika'nın Paris İklim Anlaşması'ndan da çıkışı aslında tüm dünya için felaket doğuracak sonuçlara da yol açabilir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 16 Haban 1399, Hicri Kameri 20 Rebiülevvel 1442 ve 6 Kasım 2020 Cuma. 42 yıl önce bugün Hicri Şemsi 16 Haban 1357'de İran'da fasık Pehlevi rejiminin elebaşı Esari'nin askeri hükümetinin iktidara geçmesine itiraz edilmesi üzerine ülke genelinde yoğun protesto gösterileri düzenlendi ve bu gösteriler sırasında İran'ın mücadeleci Müslüman halkı Şah ve Amerika'nın satılmış piyonlarının görevlerinin zahiri bir şekilde değiştirilmesinin, İslam inkılabının zafere kavuşması yönündeki mücadelelerin sürmesini engellenemeyeceğinin içerdiği bir bildiri yayınladı. İşte böyle bir günde İslam İnkılabı'nın rahmetli lideri İmam Hümeyni Hicrişemsi 13 Şaban'da öğrencilerin katledilmesi yıl dönümü dolayısıyla kahraman İran milletine bir mesaj gönderdi. İmam bu mesajında şunları buyurdu. Siz cesur ve kahraman İran milleti tanklar makineli tüfeklerin paslandığını ve İran milletinin demir iradesiyle mücadele edilemeyeceğini ispatladınız. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 16 Haban 1377'de Çağdaş Medda Üstad Ali Ekber Malik 87 yaşında vefat etti. İlk okulunu bitirdikten sonra Darülfünun'a giren Ali Ekber Malik yüksek okula gitti ve Farsça nazım ve nesir metinlerinde geniş araştırmalarda bulundu. Hukuk okuluna giren Ali Ekber Malik İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerini öğrendi. ...992 yıl önce bugün Hicri Kameri 20 Rebiülevvel 450'de Müslüman fakih ve edip Ebu Taib Taberi vefat etti. Hicri Kameri 348'de İran'ın kuzeyindeki Amul kentinde dünyaya gelen Taberi bilim öğrenmek için çeşitli şehirlere gitti. Ebu Taib daha sonra Bağdat kentinde yaşadı ve ders vermeye başladı. O dönemde önde gelen alimlerden sayıldı ve ömrünün sonuna kadar kadılık yaptı. ...935 yıl önce bugün Hicri Kameri 20 Rebiülevvel 507'de İranlı şair ve edip Ebi Verdi lakaplı Muhammed bin Ahmet bin Osman İran'ın İsfahan kentinde vefat etti. Lügat, hadis, tarih ve diğer bilimlerde üstad olan Ebi Verdi kitabet konusunda büyük mahareti vardı. Ebi Verdi, Ebi Verd tarihi ve Tabakatul Ulum adlı eserleri kaleme aldı. 207 yıl önce bugün 6 Kasım 1813'te Güney Amerika milletleri özgürlükçü kahramanı Simon Bolivar ülkesi Venezuela topraklarının İspanya sultasından kurtarma yönündeki ilk savaşı zaferle sonuçlandı. Simon Bolivar Güney Amerika'daki devletlerin İspanya egemenliğinden kurtulup hürriyete kavuşmaları amacıyla hareket ettiğinden büyük kurtarıcı diye anılır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Türkiye'den köşe yazarları. Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızla sizlerle beraberiz. Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere. Cumhuriyet, köprülere gizlice %100 zam. Milli Gazete, benzin ve motorun fiyatına yeni zam. Ve Yeni Asya, Milli Eğitim Bakanı, okulların sokaktan daha güvenli olduğunu ispat ettik. Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Müzik. Mustafa Balbay 4 Kasım tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde İzmir Türkiye'yi birleştirdi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Depremden 68 saat sonra enkazdan canlı çıkarılan Elif bebeğin ardından 91. saatte ışıltılı gözlerle hayata bakan Ayda hepimizi duygulandırdı. O iki fotoğraf bize çok şey anlattı. Kurtarma ekiplerimizin ciddi bir birikime, bilince ulaştığını gördük. Tümünün adını yazmak istedik. Gördüğümüz kadarıyla afet ve acil durum ekipleri Anadolu'nun pek çok yerinden İzmir'e koştu. Arama Kurtarma Derneği oradaydı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor. Başta İzmir Büyükşehir olmak üzere İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Bursa, Antalya Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin gerek itfaiye gerekse arama kurtarma ekipleri oradaydı. Bir aydır tazminatlarını alamadıkları için eylemde olan Soma madencileri direnişi bıraktılar, İzmir'e koştular. Elif ve Ayda bebeğin kurtarılması sırasında yardım ekiplerinin birbiriyle değil zamanla yarıştığını gördük. Güzel bir dayanışma sergilediler. İzmir depremi tüm Türkiye'yi birleştirdi. Acıda, yasta, kurtarma çabalarında birleştirdi. Sıra böylesi depremleri olabilecek en az zararla atlatmanın yollarında birleşmekte. Deprem bildiğimiz bir şeyi daha yaşayarak öğretti. Yerel ve genel iktidarın el birliği zorunlu. Birinin görevini iyi yapması yetmiyor. Bütün siyasi değerlendirmelerden uzak iki soru soralım. İmar barışı adı altında kaçak yapıları affetmek affedilebilir bir adım mıdır? Türkiye'deki mutahhitlik standardı nedir? Bu soruların yanıtları ürkütücü. 2018-2019'da 3,5 milyon kaçak yapı için imar barışına başvuruldu. 24 milyar lira para toplandı. İktidar istenilen miktarda para toplanamayınca son başvuru tarihini birkaç kez uzattı. Denetimli yapıldığı iddia edilen binaların halini görüyoruz. Kaçak yapılıp affedilen yapıların durumunu düşünmek bile istemiyoruz. Müteahhitlik daha vahim. Türkiye'deki toplam müteahhit sayısı 400 bine yaklaştı. Geçen yıl 350 bin demiştik. O geçen yıldı yanıtını aldık. Bütün Avrupa'daki müteahhit sayısı 40 ila 45 bin. Almanya'daki 3500 civarında. Son 6 ay içinde merdiven altında yaptığı maskeden iyi para kazanan bir kişi salgının etkisini azaltmasından sonra daha çok kazanmak için müteahhitlik işine girebilir. İnanın abartmıyoruz. Bu kadar denetimsiz bir alan. Şimdi bu sorunların çözümünde birleşelim. Dünkü yazımıza meslek grubu olarak mimarlardan organize karşılık geldi. Tüm Türkiye'de mimarların mesleklerini yapacakları ortamların bu alanın dışındakiler tarafından doldurulduğu görüşündeler. Birleşmemiz gereken konulardan biri de liyakat. Faruk Çakır, 4 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde bu konuda da lideriz başlıklı yazısını okuyucularla paylaştı. Hamasetin yani abartılı söz, iddia ve konuşmaların fayda değil zarar verdiğini görmek gerekir. Köy odalarından başlayarak meclis kürsülerine kadar hamasete müracaat etmeyen yok gibi. Ekonomik, sosyal ve siyasi tablo orta yerdeyken dünyada bizden başka kimse yok anlamına gelen söz ve tavırlar kime fayda verir ya da veriyor ki? Kürsülerde dünyaya nizamat vermek belki kolay ama gerçeklerden ne kadar kaçılabilir ki? Diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor. Dünyanın ve tabii ki ülkemizin bir deprem gerçeği var. Deprem ve benzeri afetleri engellemek imkanı yok. Depremin ne zaman olacağını bilmek de yine bugünkü imkanlarla mümkün değil. Ancak başta deprem olmak üzere çoğu afete karşı çok önceden tedbir almak mümkün. Türkiye'nin yapması gereken ve yapmadığı da zaten bu. Tedbir almayı erteliyor ve hamaseti öne alıyoruz. Peki böyle yapınca gerçekler değişiyor mu? İşte gerçek, işte tablo. 2020'de dünyada 6,5'tan büyük 12 deprem olmuş. Bazı ülkelerde hiçbir kayıp yaşanmazken en çok can kaybı Türkiye'de meydana gelmiş. Başka hiçbir söze gerek kalmadan bu gerçek. Bütün hamaseti, bütün övünmeleri, bütün iddiaları boşa çıkarmaz mı? Niçin başka ülkelerde meydana gelen aynı büyüklükteki depremde binalar yıkılmaz ve can kayıpları yaşanmaz da ülkemizde yaşanır? Bunu hangi hamasette, hangi övünmeyle, hangi bahaneyle kapatabiliriz, örtebiliriz ve unutturabiliriz ki? Her konuda bir numarayız diyenlerin bu sorulara vereceği ikna edici bir cevap var mı? Habere göre 24 Ocak'ta 2020 meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminde 41 kişi vefat ederken 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen İzmir depremindeki can kayıpları 90'ın üzerine çıkmış durumda. Sene başından bu yana dünyada meydana gelen diğer depremlerdeki toplam can kaybı ise 13. Dünyadan bir iki örnek. Meksika'da 7.4 büyüklüğündeki depremde 10, Papua Yeni Gine'deki 7 büyüklüğündeki depremde 1, Filipinler'de 6.6 büyüklüğündeki depremde 2 kişi can verirken Japonya, Şili, Endonezya, Yunanistan, Solomon Adaları ve Amerika'da gerçekleşen 6.5 ila 6.9 büyüklüğündeki depremlerde ölen olmadı. İyi işlerde lider olmak güzel de böyle üzücü konulardaki liderlikler Türkiye'ye fayda verir mi? İzmir depremi sonrası Japonya'dan not yazan bir Twitter kullanıcısı girdiği bir Japon dükkanında kendisine geçmiş olsun denildiği ve ardından da ne yapsınlar deprem ülkesi değil ki bizim gibi tedbirlerini almış olsunlar demiş. Türkiye'de depremlerin ara sıra olduğunu zannettiği için böyle dedi. Sürekli deprem oluyor, deprem ülkesiyiz desem bu ihmalimizi nasıl anlatırdım demiş. Nihayetinde deprem hususunda gerekli tedbirleri almadığımız ve ihmal lideri olduğumuz herhalde tartışılmaz. İbrahim Kahveci 4 Kasım tarihli Karar Gazetesi'nde Sorumsuz Yönetim Sistemi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Konu hakkında eski yazıdan alıntı yapayım. 19 Ağustos 2020 sorumluluk asıl devlet yönetiminde önemlidir. Çünkü bir kurumsal güç kullanılıyor ve o gücü kullananlar ve yerine göre de kullanmayanların sorumluluğu olmalıdır. Yarına çok daha büyük maliyet çıkartacağı kesin bir makro politika. Siyasi hırslar uğruna ülkeye büyük maliyet getirince kim hesap veriyor? Bu yazıyı Merkez Bankası'nın sorumluluğunu yerine getirmemesi üzerine yazmıştım. Dolar TL kurunda 6.85 barajı yıkılmış ve 7.30'lara merdiven dayanmıştı diyen yazar yazısının devamında ise şu ifadelere yer veriyor. Daha da yükselecek olan kurda Merkez Bankası neden gereğini yapmıyordu? Bir sorumluluğu yok muydu? Ama bugün aynı konu birçok alanda mevzu bahistir. Mesela ülkemizi yöneten kadroların sıkça rastladığımız bir davranışı var. Yukarıda onu şu şekilde izah ediyorum. Yarına çok daha büyük maliyet çıkartacağı kesin bir makro politika. Düşünün bir kez. İmar affı ile sakat binalarda milleti oturtmak veya oturmasına izin vermek bu kimin görevidir ya da kim bu sorumluluğu üstlenmelidir? Dün MHP lideri Devlet Bahçeli keşke riskli binalarda oturmak tercih edilmeseydi dedi. Buna eklemeyi şu şekilde yapabiliriz. Keşke riskli binalara oturma izni verilmesi uğruna imar affı ile para toplanmasaydı. Düşündünüz mü hiç imar affı ile tehlikeli binaların rahatlıkla oturabilir hale gelmesinin sorumluluğu kimdedir ya da binalar neden denetlenmez? Sağlık Bakanı her gün uyarı yapıyor ama uyarılar millet kendisi önlem alsın diye. Acaba kamunun alması gereken önlemlerde kamusal sorumluluk ne durumda? Maske, mesafe, temizlik deniliyor ama bu işin başka ayağı yok mu? Ulaşım gibi mesela. Uzaktan eğitimde EBA sistemi daha ilk baştan çöktü. İnternet zaten birçok yerde çekmiyor. Var olan internette artık çekmez oldu. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars'ta Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'da azınlıkların hakları.
Değerli dinleyiciler, İslam'da azınlıkların hakları isimli seri sohbetimizin 21. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İslam açısından genel olarak insani haklar ve azınlıkların insani haklarını gözden geçirmeye çalışacağız.
İslam açısından insan üstün ve diğer yaratıklara göre daha iyi konumda olan bir mahluktur. Öyle bir mahluk ki Allah-u Teala tarafından değerli kılınmış ve diğer mahluklar da onun hizmetinde olacak şekilde yaratılmıştır. İnsanoğlu İslam açısından Allah'ın yeryüzündeki halefi sayılacak şekilde ilahi emanet sayılan bu görevini üstlenmesi gerekir.
İslam insana vakur davranıp ona saygı duymuş ve onu her zaman değerli sayıp onun kerameti hakkında da birçok açıklamada bulunmuştur. Bu çerçevede birçok ayetten söz edilebilir. Ancak en belirgin ayetlerden biri de Esra suresinin 70. ayetidir. Allah-u Teala İsra suresinin 70. ayetinde şöyle buyurmuştur.
Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.
Andolsun biz insanoğluna şan, şeref ve nimetler verdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık.
Bu ayette insanın evrilme sürecindeki kerametinden söz edilmiştir. Burada insanın doğduğundan itibaren onun hakikatinden var olan kerameti ele alınmıştır. Buna ilaveten bir de kazanılan keramet vardır. Yani insanoğlunun ahlaki değerlere riayet ederek elde edeceği keramet vardır. Bu ayette ise insanoğlunun ahlaki değerlerin onlar için anlamı olmadığı mahluklara karşı üstün olması söz konusudur.
İnsanın kerametine işaret eden bir başka ayette insanoğlunu yeryüzündeki Allah'ın halifi olarak adlandırdığı ayettir. Allah-u Teala Bakara suresinin 29. ayetinde tüm mahlukların insan için yaratıldıklarına işaretle şöyle buyurmuştur.
وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
Yeryüzünde ne varsa tamamını sizin için yaradan. Sonra göğe yönelerek onları 7 gök olarak tamamlayıp düzene koyan O'dur ve O her şeyi hakkıyla bilmektedir.
Bakara suresinin 30. ayetinde ise Allah-u Teala şöyle buyurmuştur.
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون
هني ربي meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar biz seni eksiksiz bilirken ve durmadan övgüyle tenzih ederken orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın dediler. Allah şüphe yok ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurdu.